Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 8 Ağustos 2022 günlerden pazartesi, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Çok yüklü bir gündem var. Geçtiğimiz haftadan devam eden, hafta sonunda pek çok tartışma yaratan Ukrayna sahasında operasyon devam ediyor. Rusya askeri operasyon olarak adlandırıyor. İlerleyişleri devam ediyor. Nükleer alarm verildi. Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde nükleer santrali bombalaması ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimlerine geçit vermediği BM yetkililerinin açıklaması geldi Rusya Federasyonu'ndan. Bütün Avrupa'yı, aslında Türkiye'yi de tabii hepimizi çok ilgilendiren tehlikeli bir gelişme. Geçtiğimiz cuma Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi vardı. Özellikle ticari ilişkilerin artacağının işaretleri çıktı. Pek çok başlık Türkiye-Rusya ilişkilerinde biliniyor ama tabii Türkiye'de tartışmaları yine körükledi. Yapılan, daha sonra yapılan açıklamaları aktaracağım. Bugün Büyükelçiler Konferansı var. Orada Cumhurbaşkanı'nın da yine mesajları var. Amerika Birleşik Devletleri'nden yine notlarım var. ABD'nin Çin'le geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan Adası'nı ziyaretiyle başlayan gerilim devam ediyor. Çin tatbikatlarla adeta abluk altına almış durumda adayı. Ekonomik, siyasi, askeri bir takım açıklamaları var. Amerika'dan buna yanıtlar geldi. Askeri gerilimin bitmediğinin altını çizmek gerekiyor. Çin arka arkaya tatbikatlar başlatıyor. Bugün de Çin Dışişleri Bakanı'nın yine dün akşamda açıklamaları düştü. Amerika'nın ne yapmaya çalıştığını biliyoruz diyor Wang Yi. Bugün Amerika-Çin gerilimini konuşacağım. Ukrayna'nın ardından zaten küresel durum ortadayken bir de buna Asya'da Tayvan odaklı bir gerilim eklenmiş durumda. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk bir parça ama bu devam ediyor ve kolay kolay da dinecek gibi değil. Bugün konuğum Profesör Barış Dostlar olacak, Marmara Üniversitesi'nden. Değerlendirmelerini alacağız. Neden Ukrayna krizi ortadayken Amerika Birleşik Devletleri bir de Asya'da böyle bir gerilim yaratma ihtiyacı hissediyor sorusuna yanıt arayacağız. Meksika liderinden bu arada notlarımı da aktaracağım size. López Obrador'dan da bir dikkat çekici 5 yıl küresel ateşkes uyarısı geldi hafta sonunda. Hakikaten dünyanın pandemiden çıkışta içinde bulunduğu bu durumda gidişatının çok da parlak olmadığı düşünülürse anlamlı geldi bu açıklama ya da çağrı diyeyim bana. Orta Doğu'da da hafta sonu dikkatler Gazze bölgesine çevrildi. İsrail Gazze'ye Şafak Operasyonu isminde bir operasyon düzenledi. Bir takım İslami Cihat liderlerini öldürdü. Aslında İsrail ile İslami Cihat arasında bir savaş hali olduğunu söylemek mümkün. Dün gece sularında ateşkes devreye sokuldu. Pek çok tepki var. Can kayıpları var. İsrail askeri operasyon yaptı ama 43-44 can kaybının çoğu siviller oluşturuyor. Çocuklar da var. Tabii ki tepkiler, çağrılar var. Bunları da aktarmaya çalışacağım bugün size dünyadan notlarda ve programın ikinci yarısında da yer küremizdeki bu gerilim halini hakikaten 3. Dünya Savaşı çanları, alarm zilleri diyelim çünkü bir türlü de yatışmıyor. Bunu konuşacağız Profesör Barış Dostlar'la. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Bu frekanslardan yayınımızı dinleyebilirsiniz. Karasal yayın frekansları Sputnik Radyo'nun web sitesi üzerinden ya da cep telefonu uygulamasıyla radyo simgesini tıkladığınızda Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkinde paylaştım Twitter hesabından, şahsi hesabından. Oradan da tıklarsanız, Telegram hesabınız varsa bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Evet, şimdi hafta sonu Donbas sahasının hareketliydi, bunu belirtmek gerekiyor. Ukrayna ordusunun sivillerin üzerine rastgele fırlattığı 152-155 milimetrelik toplar, Amerika'dan alınmış bu çok namlulu roketadar sistemleri epey bir kayba yol açtı. Donetsk'te şehrin merkezinde bir otobüs isabet aldı. 3 ölü, 5 yaralı aktarıldı. Hepsi NATO kalibreli mermiler bu arada. Dnieper Nehri üzerinde Antonov Köprüsü'nü bir kez daha vurduğu haberi geldi Kherson bölgesinde. Ve aynı zamanda tabii Rusya Federasyonu'nda askeri hedefleri olduğunu, altını çizdiği saldırılarının devam ettiğini belirtelim. Ama asıl heyecan tabii geçtiğimiz cuma gününden bu yana Zaporojye nükleer santrali, ki bu Avrupa'da en önde gelen nükleer santral, Avrupa'nın en büyük santrali, görüntüler de yansırdı bu santrale. 5 Ağustos'ta iki kez, ardından hafta sonu yanlış görmediysem 7 Ağustos'ta bir kez daha bölgeye roket atışları gerçekleştirildi. Ve bu bölgede de Energodar kenti de bu. Orada açıklamalar yapıldı. Amerikan yapımı bir HIMARS sistemleri yine burada kullanılıyor. Gradlar kullanılıyor bu tarz saldırılarda. Ve tabii ki güç ünitesinin 400 metre ötesine düştüğü, havada açılan bir füze sistemi ve savaş mühimmatını saçıyor. Dolayısıyla da yakıt, nükleer yakıtın kuru depolama alanı mühimmatın etkisine maruz kaldı diye açıklama yapıldı. Bir yangın da çıkmış, derhal söndürülmüş. Rusya Federasyonu'nun kontrolü altında bir bölge, ama Ukrayna kanalları Rusya Federasyonu'nun kontrolü altındaki nükleer santrali Rusya'nın vurduğunu iddia etti. Batılı haber ajansları da hiçbir şekilde sorgulamadan bu iddiaya yer verdi. Şimdi bunu değiştirip de onlar öyle demişti, Rusya da böyle diyor diyebilirler. Tabii ki bu çok mümkün. Ama bu bir felaket hakikaten. Bir şey olsa hepimizi çok yakından etkileyecek. Dolayısıyla Rusya yetkilileri hem Birleşmiş Milletler nezdinde derhal nükleer santralin denetlenmesini, Ukrayna'nın saldırılarının da durdurulmasını talep etti. Avrupa'yı da etkileyecek bir şey olduğunu, onlar da altını çizdiler. Bunun ilk provokasyon olmadığını ve felakete yol açabileceğini belirttiler efendim. Şimdi Zaporojye bölgesinde bu arada asker sivil idare, bütün bu Ukrayna yönetiminden, kontrolünden çıkan yerlerde yapılıyor zaten. Eylül ayında referandumun gündeme geldiği bir toplantı, delegeler katılmışlar. Melitopol kentinde ben de ziyaret etmiştim. Melitopol görece hiç zarar görmemiş kentlerden birisi Ukrayna ordusunun çekilmesi nedeniyle. Evet, şimdi Af Örgütü raporu geçtiğimiz haftadan, Uluslararası Af Örgütü ilk defa sivil bina ve yapıları, hastaneler, kreşler, Ukrayna ordusunun askeri tesislere dönüştürmesinin, meskun mahallelerde üsler kurmasının yıkımda büyük rol oynadığını ilk defa raporladı. Herkesin aslında Rusya kaynaklarının dile getirdiği aylardır bir şeydi, ama ilk defa daha Amerikan yönetimine meyleden ya da Batı dünyası diyelim, bir kuruluşun böyle bir raporlama yapması Ukrayna'yı öfkelendirdi. Zelenski açıklama yaptı. Rusya'ya kime çıkar sağlayıp sağlamayacağını sorguluyorlar. Olayın gerçekliği değil. Ben bölgeye gidip Donbas'ta, Lisiçansk'ta, Severodonetsk'te kendi gözlerimle gördüm. İnsanlarla da konuştum. Dolayısıyla da benim için yeni bir şey yok. Ama tabii ki medya burada çok önemli. Ve Zelenski kendisi bu örgütün Rusya'dan çıkar sağlayıp sağlamadığının araştırılması gerekiyor gibi acayip bir açıklama yaptı. Yine aynı şekilde başka tepkiler de var. Ukrayna adeta baskı kurdu Af Örgütü üzerinde ve Af Örgütü'ne özür diletti. İnanılır gibi değil gerçekten. Bir şeyin ne olduğu, doğruluğu, yanlışlığı değil, kullanım değerinin önemli olduğu acayip bir dünya. Aynı şey Ukrayna'ya gönderilen silahların %70'inin yerine ulaşmadığı yolunda CBS kanalında yer alan belgeselde gerçekleşti. Bunları ayrıca Litvanya merkezli bir de sivil toplum kuruluşu bu işi takip etmiş efendim. %30'u sadece cepheye ulaşıyor. Geri kalanını satıyorlar. Dark web'de bunun Sputnik'in soruşturması, Sputnik Arapça'nın soruşturmasını da ben aktarmıştım size. Avrupa Polis Teşkilatı da buna işaret ediyordu. Orta Doğu'da filan satılıyor bu silahlar. Yani NATO silahları oraya kontrolsüz gidiyor. Oradan da her yere dağılıyor. CBS daha sonra tweetini silmiş. İnanılır gibi değil. Gerçekten çok acayip bir şey. Amerikalı deniz piyadeleri Irak kitleyimal silahları yalanının en başından beri Amerika'nın deşifre etmiş isim Scott Ritter ise hafta sonunda Zelenski'nin siyasi kariyerinin artık sona geldiğini iddia eden açıklamalar, değerlendirmeler yaptı. On binlerce sivilin ölümünden sorumlu olduğunu, artık batılı liderlerin kendisine inançlarını yitirdiklerini, giderek yardımlarının reddedildiğini ve hatta bir darbeyle alaşağıda edilebileceğini söylemiş kendisi. Bir başka enteresan şey, CNN International'da Roger Waters, Pink Floyd'un kurucu üyesi, açıklamaları hem Çin hem Rusya ile ilgili olarak bir konserinde Joe Biden'dan savaş suçlusu diye bahsetmişti. Bu burada tabii ki adeta sorgudan geçmiş söyleşi sırasında Rusya'nın sınırlarına saldırmayacaklarına dair söz vermişlerdi ama dinlemediler. Korkunç savaşın çıkmasına yol açtılar diyor Roger Waters ısrarlı sorular karşısında. Aynı şeyin Tayvan'da, birazdan Profesör Barış Doster'le konuşacağız ama Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu bütün dünya biliyor. Buna rağmen Tayvan'da da Amerika'nın yanlış politikalar uyguladığını aktarmış. Kurtarıcı rolümüz yok mu diyor sunucu CNN International. Neden bahsediyorsun sen diye yanıt veriyor. Git biraz oku demiş. Ne kadar okusa faydası olacağını çok zannetmiyorum. 23 milyon Rusya vatandaşı diyor. Sovyetler Birliği'ni kastediyor tabii ki, Rusya'ya veriyorlar ama o dönemde çok şükür onlar vardı. Kanlı savaşı kazandılar 2. Dünya Savaşı'nda. Yoksa Nazi tehdidinden dünyayı kim koruyacaktı diye de vurgulamış. Onu da ekleyeyim Roger Waters'la ilgili olarak. Evet, şimdi Türkiye'nin meşhur 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmayla başlayan Ukrayna tahılını dünyaya, dünya pazarlarına ulaştırma çabaları. Hafta sonu boyunca gemiler geldi gitti, denetimden geçtiler. Özellikle çıkan gemiler, Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna'dan askeri yetkililerle birlikte bir mekanizma oluşturmuştu. Tahıl yüklü gemiler artık yola koyuldular denetimlerden sonra. Fakat tabii Orta Doğu'ya bir kısmı gidecek. Hatta Mısır lideri El Sisi'den açıklama geldi. Dünyanın ihtiyacını vurguluyor tahılla ilgili. Özellikle batılı ülkelerde de sıkıntılar yok değil ama asıl Afrika ülkeleri vesaire, onlarda çünkü Ukrayna'dan ve Rusya'dan tahıl ve gübre alımı da yapıyorlar. Lübnan'a gidecek bir gemi vardı, İlk çıkan Razoni gemisi, ama o Lübnanlılar geçen hafta Ukrayna'nın yalanını ortaya çıkartmışlardı. Tahılımızı çaldılar diyerek bir gemiyi bağlamışlardı. Sonra gerekli belgeler sunulunca geminin Rusya'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi rotasını değiştirmişler bu Razoni'nin ve sipariş bekleniyor diye de eklemişler. Galiba Lübnan'a gitmeyecek. Çok acayip bir şey. Hakikaten çok acayip. Şimdi göreceğiz tabii, gider mi gitmez mi, daha sonra ben de takip etmeye çalışacağım. Tabii Cuma günü Soçi buluşması herkesin dikkatlerine odakladığı yerde ortak bildiri yayınlandı. 4 saat sürdü. Eksen sırasında ben bir kısmını girişe aktarmıştım size. Günübirlik çalışma ziyaretiydi. Aslında sıra Putin'deydi. Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmesiydi ama Cumhurbaşkanı 19 ya da 17 gün sonra, Tahran zirvesinden sonra tekrar Soçi'ye gitti. Ortak bildiride işbirliği, küresel sınamalar karşısında karşılıklı saygı, mütekabil çıkarların tanınması vurgularının yapıldığı, dengeli ticaret hacminin arttırılması, dengeli bir temelde o vurgu var burada. Tahıl mutabakatı, efendim Suriye'de, bunlar biraz genel geçer açıkçası, siyasi sürecin ilerletilmesi, işte Libya, pek çok başlık var ortak bildiride ama asıl ekonomik işbirliği, mutabakat zaptı önemli. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak arasında imzalandı. Asıl belki önemli olan doğalgaz ödemelerinin Rus rublesiyle yapılması konusunda anlaşma. Bu da kısmen olacak anladığım kadarıyla. Tabii pek çok başlık var, enerji uzmanlarının dikkat çektiği, Türkiye'nin bütün bunların lehine olup olmadığı tartışmaları olduğunu aktarmak istiyorum. Bir de Akkuyu tartışmaları vardı. Onun da ayrıntılı bir biçimde ele alındığı, işte finans ve bankacılık meselelerinin görüşüldüğü aktarıldı. Mir kartı, tabii Rusya'da çok sayıda, Türkiye'de çok sayıda Rus var. Rusya vatandaşı bulunuyor. Onların da yaşamaları için bir takım mekanizmalara ihtiyaçları var. İHA alımı bu görüşülmediğini açıkça Dimitri Peskov dile getirdi Türkiye'den. Böyle bir ihtiyaç olduğu zaten çok büyük bir şaibeydi. Türkiye'de pek çok şey ortaya atılıyor ama Cumhurbaşkanı dönüşte çalışma ziyaretinin olumlu geçtiğini söyledi. Yüksek düzeyli işbirliği toplantısı için Putin'e davet yaptığını söyledi. İkili ilişkilerde meydan okumaların üstesinden diyalog ve işbirliği ile birlikte geldiklerini dile getirdi. Tabii burada Türkiye'nin yeniden Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu rolü oynadığı anlaşılıyor ama bunun çok karşılığı olduğunu söylemek zor. Dimitri Peskov'un da açıklaması var. Suriye ile ilgili Türkiye'nin operasyon harekat düzenleme arzuları ama Amerika ve Rusya'ya rağmen bunu yapamadığıyla ilgili olarak terörle mücadele noktasında yanımızda olacağını söylüyor Rusya yönetimi, dedi Cumhurbaşkanı. Mümkün olduğunca bunu rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur, demiş Vladimir Putin kendisine. Bu da Rusya'nın zaten bilinen tutumu, bir değişiklik görmüyorum ben burada da. Bir de Suriye istihbaratıyla zaten konuşuyoruz biz, diyor Cumhurbaşkanı. Tam olarak acaba Türkiye'nin Suriye politikasında bir takım değişiklikler mi olacak? Her politika değişti dış politikada. Bütün söylenen, saçılan cümleler, retorik geri alındı ama Suriye konusunda hiçbir şey değişmedi. Bakalım bundan sonra bunda bir değişiklik söz konusu olacak mı? Evet, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, pek çok başlık var ama benim açıkçası en çok bunlar dikkatimi çekti Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından. Hafta sonu boyunca da devam etti. Özellikle tahıl koridorundaki Türkiye'nin rolünün bütün dünya tarafından takdirle karşılandığını belirtiyor. Bugün de Çankaya Köşkü'nde Büyükelçiler Konferansı var Cumhurbaşkanı. Orada da konuştu. Aynı şekilde Ukrayna krizinin diyalogu, Türkiye'nin çabaları, gıda krizinde arz güvenliğine Türkiye'nin yaptığı katkılar, bunları isabetli bir biçimde tekrardan dile getirmiş. Ama Suriye konusunda güvenli hat kurma, 30 kilometre derinliğinde güvenli hat kurma kararımız bakidir, diyor Cumhurbaşkanı. Acaba Suriye politikasında değişiklik mi olacak sorusunu bugünkü açıklamadan yola çıkarak da sorabiliriz. İsrail'e birazdan aktaracağım Gazze'deki kısa süreli savaştan ötürü eleştirilerini dile getirmiş sivillerin hedef alınmasıyla ilgili olarak. Bir de tabii asıl mühim olan şimdi İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelikleri meselesi ve ayrıca Türk cemaat, Gülen cemaati ile ilgili olarak FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı teröristler, bunların güvenli limanı Batı söylemlerinde devam ettirmiş gözüküyor. Şimdi Kremlin'in açıklaması hafta sonu Zelenski ve Putin'in bir araya gelmesi için koşullar sağlanmış değil. Türkiye çaba gösteriyor ama yani bir değişen bir şey olmadığını buradan anlıyoruz. Kısmen ruble ile Rusya'dan gaz Türkiye almak durumunda. Bu konuda Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması gerektiğini söylemiş. Bunun nedeni de aslında Financial Times'ta hafta sonunda çok ilginç bir makale yayınlandı. Efendim Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinden Batı ülkelerinin endişe duyduğu ve Türkiye'ye misilleme yapabilecekleri iddia ediliyor. 6 yetkiliyle görüşmüşler. Şimdi ne var? Rubleyle ödeme, Mir kartı ki hakikaten ağır yaptırımlar altında Rusya açısından Türkiye kritik bir ülke haline geldi bu süreçte. Ve bir de Şangay Beşlisi'ni aktarmıştım. Gelecek ay toplantı var. Türkiye'de davetli. Orta Doğu ülkeleriyle birlikte tabii ki. Şimdi bu yakınlaşma rahatsız ediyormuş ve batılı şirketler ve finans kuruluşlarına Türkiye'den para çıkışı baskısı yapılabilirmiş. Makaleye göre Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olması halinde deniliyor. Yani bu arada dünyanın yarıdan fazlası bu yaptırımları uygulamıyor. Sadece Amerika ve Avrupa ülkeleri uyguluyorlar. Onlar da etrafından dolanıyorlar. Bu arada onu da belirtmek gerekiyor. Amerika'nın yaptırımlarının bir işe yaradığını söylemek Rusya'yı çökertmek bağlamında pek mümkün değil. Daha çok Avrupa'yı çökertmeye yaradı açıkçası. Şimdi buradan tabii Türkiye'ye abu altından sopa gösterildiği anlaşılıyor. Fırsatçı davranılıyor. Yani tabii Türkiye'de herhalde Türkiye'yi yöneten hükümet de kendi halkını düşünecek. Olaf Scholz gibi olsun, acı çekeriz kış ortasında donarız ama Kuzey Akım 2'yi hayata asla geçirmeyiz filan dese bir acayip olurdu. Şimdi düşünsenize Türkiye'de Erdoğan'ın çıkıp Rusya'dan gaz almıyoruz, donacağız, gerekirse donarız dediğini Türkiye kamuoyunda bütün batıcılar ayaklanabilirdi bizim çıkarlarımızı savunuyor mu diye. Almanya'da bu oluyor efendim, çok enteresan hakikaten. Yeter ki Amerika memnun olsun, yeter ki Amerikan hegemonyası devam etsin, Almanlar donabilirler ama bu arada Ukrayna savaşında Minsk anlaşmalarını uygulatmayan, bütün bu krizlere sebebiyet veren de kendilerinden başkası değil. İlginç bir halk iradesi ve halkı düşünme resmi çıkıyor. Buradan tabii Türkiye'ye 800 milyar dolarlık bir çıkışla Türkiye ekonomisini felç etme tehdidi Financial Times üzerinden dile getiriliyor ama haberin kendi içinde bunun iyi fikir olmadığını söyleyenler var. Çünkü Türkiye'de Batı o kadar çok neoliberal ekonomiye eklemlenmiş durumda ki, ayrıca Türkiye'ye yatırım yapmış batılı şirketler o kadar çok karlar kazanıyorlar ki neden böyle bir şey yapsınlar sorusu. Çok kapitalizmin irrasyonel bir yerlerine dokunan bir zihniyet varken hakikaten enteresan bir makale olmuş. Finansman kısıtlaması yapabiliriz Türkiye'ye demişler. Evet, böyle bir resim var. Bugün İstanbul Demir Dışı Metal İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu bir konuşma yapmış. Demiş ki ambargo nedeniyle birçok Avrupa Birliği firması Rusya'ya Türkiye üzerinden ürün satmayı planlıyor. Böyle de bir acayip dünyada yaşıyoruz. Ama bunun üzerinden tabii ki Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinden Türkiye siyasetine dair bin tane görüş ortaya saçılıyor. Bilemiyorum, ben iddiada bulunmak da istemiyorum bilmediğim konularda. Bunların altları ne kadar somut, dolu onu bilmiyorum ama çok sayıda görüş olduğunun altını çizeyim. Evet. NATO üyeliği İsveç'e Finlandiya'nın Türkiye veto edeceğim dedikten sonra Haziran'daki Madrid zirvesinde onayı vermişti ama parlamento mekanizması hala yerli yerinde duruyor. Üçlü mutabakat yapıldı, gerekleri yerine getirilmedi, kimseyi iade etmediler. Şimdi bu ay bir toplantı yapılacak Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında. Ankara şartlarımız yerine gelmezse onaylamayacağız diyor bu arada. Bugüne kadar epey bir onaylayan çıktı. 7 ülke kalmış. 23 ülke onaylamış durumda aralarında. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi ülkeler, Danimarka'sı, efendim Kuzey Makedonya'sı, Britanya'sı, İtalya'sı hepsi onayladı. Ama henüz onaylamayan Türkiye, Çekya, İspanya, Macaristan, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan var. Onlar da büyük olasılıkla hepsi imzalayacak. Yine bir Türkiye üzerinde bir fırtına kopacak mı sorusu ortada. Evet, bu koşullarda Avrupa'da enerjiyle ilgili hemen kısaca başlıkları aktarayım. Sürekli zaten aktarıyorum size. Kış öncesinde durum parlak değil Avrupa'da. %15 oranında doğalgaz tüketimini azaltma planında onaylama çıkmış durumda ama işler o kadar kolay olmayacak. Şimdi Kuzey Akım 1'de de sıkıntıları geçen hafta aktarmıştım. Özellikle eskisi gibi çalışamayacak. Kuzey Akım 2 devrede hazır, hemen çalıştırılabilir. Almanya'nın bu kadar acı çekmesinin rasyonel bir sebebi yok. İdeolojik sebepler dışında bir sebep yok. Siemens Enerji Alman şirketi, Siemens ya da yanlış telaffuz etmeyeyim Almancasını, Rusya'daki faaliyetlerini 2022 mali yılının sonuna kadar sonlandırmayı planlamadığını, Kuzey Akım ekipman bakımını sürdürebileceğini söyledi. Ya bu ne perviz, bu ne lahana turşusu. Savaş açıyorsanız bedellerine de katlanıp ona göre işlerinizi yürüteceksiniz. İddialarınız bu çünkü zaten. Ben anlayamıyorum. Ya da adam gibi alacaksınız doğalgazınızı. Yapacak bir şey yok burada. Şimdi karşı taraf da kabul etmek durumunda değil ki. Yani sizin ihtiyacınızı giderecek ama ekonomik savaş altında siz onu çökertmeye de ondan gaz alarak, enerji alarak onu çökertme planını devreye sokacaksınız. Gerçekten enteresan bir narsizm var burada. Belirtmekte fayda görüyorum. Olaf Scholz demin dediğim gibi dedi ki çok zor da kalsak bile Kuzey Akım 2'yi devreye sokmayacağız. Güzel, şahane, söylenecek bir şey yok. Bu arada Alman Kiracılar Derneği açıklama yapmış. Özellikle düşük gelirli vatandaşların en az 1/3'ünün bu enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle faturalarını ödeyemeyeceklerini söylemiş. Alman devleti zengin, onlar öderler, artık yapacak bir şey yok. Yaptıkları ne tabii ki? Tüketiminizi azaltın, birazcık üşüyüverin canım diyorlar özetle. Böyle bir çerçeve var Avrupa'da. Bu arada Britanya'da da bir not var. Pandemiden çıkışta zaten işler zora düşmüştü her yerde olduğu gibi. Şimdi akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş yüzünden faturalarda gerçekten büyük bir şişkinlik var. Bizim Türkiye'de neredeyse şikayet ettiğimizin benzeri var. Sivil itaatsizlik hareketi başlatmışlar ki burada da başlaması lazım aslında. Ödeyemiyorum, ödemeyeceğim diyorlar enerji. Bizdeki gibi sadece muhalefet lideri ben ödemiyorum deyip iki ay sonra hiçbir şey yapmadan, yani bunu sivil itaatsizliğe de dönüştürmedi. Kendi bireysel çabasıydı. Kemal Kılıçdaroğlu sonra da ödemiş. enteresan bir durum. Yani hakikaten bir eylem yapılacaksa da adam gibi yapmakta fayda var. Evet, şimdi gelelim Amerikan politikaları. Joe Biden bu arada karantinadan çıktı. Covid-19'a yakalanmıştı, tekrarladı. Tekrar pozitif çıkmıştı. Hafta sonu nihayet negatif çıkmış testi. Hayata dönmüş durumda. Hemen enflasyonu azaltma yasası senatodan geçti. Temsilciler meclisine girecek. Amerika için önemli bu gelişmeler. Bir yandan da Kasım'da ara seçimler var. Rekabet hızlanıyor Amerika'da. Trump Texas eyaletinde birkaç gündür muhafazakar eylem, siyasi eylem konferansı düzenleniyor. Onlara hitap etmiş ve geri dönmekten bahsediyor Trump. Kasım'da başlıyor geri dönüşümüz. Durdurulamaz ivmeyle devam edecek dedi Donald Trump. Amerikan politikalarına Trump geri dönüyor diye de yorumlandı ki zaten böyle bir şey bekleniyordu. Eğitim Bakanlığı'nı kapatalım, zaten Marksist eğitim veriliyor gibi bir iddiada bulunmuş. Çok güldüm. Trump yine iktidara gelirse ama Amerika'da en azından gülmüş olacağız. Öyle söyleyeyim. Yani Amerika'da Marksist sendika mı var? Amerika'da Marksist, Marksizm adına ne öğretiliyor eğitimde bilmiyorum. Öğretiliyorsa da çok çarpık öğretildiği söylenebilir. Çok acayip bir yine Trump fantezileri. Onlar demokratların fantezileri ayrı oluyor. Cumhuriyetçilerin fantezileri ayrı oluyor. Anthony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı, Afrika turuna çıktı, çıkıyor. Ve özellikle Amerikalılar Afrika ülkelerine çağrı yaptılar. Sakın Rusya'dan tahıl ve gübre dışında bir şey almayın. İyi, güzel, tamam, şahane. Yani acayip bir yeni sömürgecilik zihniyeti. Onu anlamak mümkün değil. Aynı zihniyet tabii ki Asya'da, Tayvan üzerinden Çin'e karşı uygulanıyor. Geçtiğimiz hafta detaylı bir biçimde aktarmıştım ben size. Tatbikatları devam ettiriyor Çin. Tayvan adası yakınlarında adeta ablukaya aldılar ve 8 başlıkta da Amerika ile işbirliğine son verdiler. 3 diyalog mekanizmasını iptal ettiler. 5 diyalog mekanizması, yani bunlar işte daha çok savunma alanındaki diyaloğu iptal ettiler. Ama işte iklim değişikliği, sınır ötesi suçlar, adli suçlar, bunu da askıya aldılar. Anthony Blinken küresel konuları rehin tutmasın canım. O ikimizin arasındaki ilişkiler zaten niye böyle şeyler yapıyor gibi hafta sonu bir tepki verdi. Tabii Amerikalılar aynı zamanda çok sert tepki gösterdiler Çin'in Tayvan etrafındaki tatbikatlarına. Peki Pelosi'nin ziyareti bütün bunları tetikledi, hatırlatalım. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, eski Pentagon sözcüsü, aslında Amerika'nın tutumunu çok net bir biçimde ortaya koymuş. Biz Çin'in denizlerinde istediğimiz gibi dolaşırız. Orası Batı Pasifik. Amerika'yı kimse engelleyemez, savaş gemilerimizi orada tutmaya, geçirtmeye devam edeceğiz diyerek askeri kararlılıklarını dile getirmiş. Pelosi'yi de indirmeyi başardılar hakikaten. Ben mesela yanıldım, ben uçağı başka yere yönlendireceğini düşünüyordum Çin ordusunu ama bir şekilde bunu yapmadılar ve arkasından tatbikatları başlattılar. Şimdi tabii adaya da inmiş olmanın verdiği bir şeyle açıkça John Kirby dile getiriyor. Biz ısrarla devam ediyoruz Çinliler için de. Bu tabii Amerika'ya bir kere bir şeyde izin verdiklerinde arkasının geleceğinin bir başka ispatı olmuş gibi gözüküyor. Evet, tabii şimdi orta çizgi Tayvan'la Çin arasındaki, onu Amerikalılar 1955'te ben de yeni fark ettim. Orta çizgiyi yeni hatırladım. Uzun süredir Asya'yla bu kadar ilgilenmiyorduk. O orta çizgiyi aşarak gerçekleştiriyor tatbikatları Çin ordusu. Artı Sarı Deniz ve Bohai Denizi'nde, daha Pekin açıklarında yine tatbikatlar başlamış durumda. Amerika'ya çağrı yaptı Çin yönetimi. Tayvan krizini büyütecek adımlar atmayın. Yani burada ASEAN toplantısında yapıyor bunları, bu açıklamaları Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı yaptı. Askeri tatbikatlarımızı biz açıkça şeffaf şekilde yapıyoruz. Siz daha abartmayın. Pelosi'den sonra burada askeri boyutuna belki kastederek söylüyor. Bir yandan da tabii sonra Bangladeş ziyaretinde de açıklama yapıp demiş ki biz biliyoruz niye gönderdiğinizi. Eski numaralar bunlar. Amerika bölgeye daha fazla konuşlanmak için bir zemin kendine hazırlıyor demiş. Bölgesel oyunculara tabii çağrı yapıyor. İzin vermeyin buna, yoksa gerilim artacak diye. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador, ekonomik toparlanma için yetti artık, uluslararası toplum bir 5 yıl küresel ateşkes yapsın. Çünkü hem ekonomik savaş hem askeri düzeyde Ukrayna ve Tayvan üzerinden gerçekten her şey çok sıkışıyor. Bütün halkları etkiliyor bu kriz diyor. Savaşı, çatışmayı, provokasyonları sona erdiren bir ateşkes lazım vurgusu yapmış. Önemli böylesi bir dönemde. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki BM Genel Sekreteri Amerika'nın Hiroşima'yı ve Nagasaki bombalamasının yıl dönümünde Japonya'ya gidiyor. Oradan diyor ki işte nükleer silahlar olmaz böyle, atom bombası çok değil. Kim attı söylemiyor. Amerika'nın 77 yıl önce 2. Dünya Savaşı'nın sonunda hiç gerek yokken, çünkü zaten artık Japonya'nın teslim olacağı belliken, sırf Sovyetler Birliği'ni tehdit etmek, bütün dünyayı ürkütmek için yaptığı bu ilk defa dünyada atom silahını insanlar üzerinde denemesini anlıyor efendim. Öyle uzaylılar atom bombası kullanmışlar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden Meksika liderinin çağrısı çok daha önemli diye düşünüyorum. Evet, Sırbistan-Kosova gerilimi biraz azalmış gözüküyor. Bugün Rusya Federasyonu'nun Sırbistan'da, Sırbistan topraklarında bir askeri tesis inşa edebileceği yolunda bir iddia gördüm. Kafkasya'da da Azerbaycan-Ermenistan gerilimi vardı. Geçen hafta sürekli bir diplomasi yürütüldü. Biraz daha dinmiş gözüküyor. Ama tabii hafta sonu İsrail'in Gazze'ye şafak operasyonuyla Orta Doğu yine sarsıldı. İslami Cihat komutanlarını öldürdü İsrail. Bunun dışında tabii ki çok sayıda sivil hayatını yitirdi. Yaklaşık 44 can kaybı, 360'tan fazla yaralı söyleniyor. Tabii ki İslami Cihat'tan da İsrail'e füze saldırıları oldu. Oldukça da etkili olmuş gibi gözüküyor ama büyük bir kısmını İsrail'in demir kubbesi de düşürmüş durumda. Tabii ki arada büyük bir güç farkı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Pek çok açıklama yapıldı. İsrail'in sivil apartmanlara, çoluk çocuk ölenler var hakikaten bu arada. Bir cihatçı komutan, İslami Cihat'tan Ebu Mahmud'u öldürdüğü bilgileri geldi vesaire. Hafta sonu bu işler giderek kızıştı. Gazze'den de 449-500'e yakın roket fırlatılmış. %95'lik bir başarısı olduğunu aktarıyorlar. Dün gece itibariyle Mısır'ın araya girmesiyle ateşkes sağlanmış durumda. Açıklamalar var, tepkiler var. İsrail'de terörist hedefleri vuruyoruz diye yanıt veriyor. Yine Orta Doğu'da böyle bir gerilim yaşandığını altını çizeyim. Bir de İsrail'in nükleer müzakereleri yeniden başladı Viyana'da. Öneriler sunuluyor. Buna da bir ara bakmak gerekiyor neresindeyiz. Çünkü Amerika'dan buradan bir anlaşma falan çıkmayacak diye en son açıklamalar gelmişti. Son olarak konuğuma bağlanmadan önce, Kolombiya'da Gustavo Petro sol kanattan eski bir M19 gerillası seçimleri kazanmıştı. Kolombiya'da büyük sürpriz yapmıştı. Hep sağcılar seçilir çünkü. Halk önünde yemin ederek görevine başlamış, daha sosyal demokrat diye nitelendirebileceğimiz bir isim. Yolsuzlukla kararlı, etkin mücadele etmekten bahsediyor efendim kendisi. Evet şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Programın ikinci yarısına geçelim artık. Profesör Barış Dostlar telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sayın Karan. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Çok bekletmediğimi umut ediyorum. Sizi dünya özetleri pazartesi günleri biraz daha fazla sürüyor. Bu hafta sonunda oldukça yüklü bir gündem vardı tabii. Pek çok şey üst üste geldi. Şimdi öncelikle hemen başlığımızda attığım üst başlıktan başlamak istiyorum. Dünyada tabii Ukrayna operasyonu, Rusya Federasyonu'nun Minsk anlaşmalarının BM Güvenlik Konseyi onaylı olmasına rağmen uygulanmaması sonucunda epey de bir süre geçtikten sonra Ukrayna krizi patladı. Bütün dünya bunun getirdiği gerilimleri yaşıyor ekonomide, pandemiden çıkışta. Bir de üstüne epeydir konuşuluyordu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde Çin'le karşı karşıya geleceği, ama geçen hafta Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanı, 3 numaralı makam diyelim Biden ve Kamala Harris'ten sonra, Tayvan Adası'nı allem etti indi Tayvan Adası'na. Zamanlama bizim aklımıza ne getiriyor? Öncelikle onu sorarak başlayayım. Neden Amerika zaten böyle gerilimler varken birdenbire dikkatleri Asya'ya çevirecek bir işe girişti? Ne dersiniz?
Bir kere ABD emperyalizmi zaten gerilimden besleniyor. Haydutluktan besleniyor. başka ülkeleri, başka ülkelerin halklarını birbirine kırdırtmaktan besleniyor. Ekonomik olarak da bu böyle, politik olarak da bu böyle, diplomatik olarak da bu böyle. Şimdi Ukrayna'yı kullanarak, Ukrayna'yı kışkırtarak nasıl ki Rusya'yı yıpratmak, Rusya'yı yakın çevresinden kuşatmak, çevrelemek, Rus ekonomisini çökertmek istiyor ABD emperyalizmini. Bu kez de elbette Ukrayna ve Tayvan'ın konumları, statüleri çok farklı. Baştan karıştırmayalım ama bu kez de Tayvan'ı kullanarak, Tayvan'ı kışkırtarak Çin'i kuşatmak, Çin'i çevrelemek için böyle bir adım attı. Ben bu adımı bekliyordum. Neden bekliyordum? Şundan bekliyordum. İki gerekçeyle. Bir, ABD'nin bir dış politika başarısına ihtiyacı var. Ukrayna'da olanlar ortada. Hiç de umduğunu bulamadı. Irak'ta olanlar ortada. Suriye'de olanlar ortada. Kimi kazanımlar elde etmekle beraber ABD emperyalizmi tam olarak da hedefine ulaşamadı. Ve en önemlisi Afganistan'da perişan bir şekilde çekilmek durumunda kaldı. O bağlamda dünyaya mesaj vermek için, hani yıkılmadım ayaktayım diye bir şarkı var ya bizde, o mesajı vermek için ABD en büyük hasım olarak gördüğü, uzun vadede en büyük rakip düşman olarak gördüğü, ABD hegemonyasına meydan okuyan iki devletten biri olarak tanımladığı Çin'i, diğer hepimizin bildiği üzere Rusya, kışkırtmak ve kuşatmak için böyle bir adım atmak zorundaydı. Bu işin elbette dış politika, jeopolitik yönü. Gelelim iç siyaset yönüne. İçeride ABD'de işler hiç iyi gitmiyor. Ekonomi ortada. Enflasyon %9.1. Salgın hastalıkla başarısız bir şekilde mücadele etmeye çalışan bir yönetim söz konusu. İstihdam verileri ortada, ekonomik göstergeler ortada. O bağlamda ABD kamuoyunun, ABD seçmeninin dikkatini içeriden dışarıya çevirmek için de böyle bir hamleye gereksinimi vardı ve bu hamle tam da bu dönemde gerçekleşti.
Peki sevgili Barış dostlar, Avrupa daha büyük bir zarar görüyor. Amerika'dan yine Amerikan savunma sanayi, efendim ilaç sanayi, bütün bu sözünü ettiğimiz başlıklarda gayet de büyük paralar kazanıyorlar. Yani şimdi en son enflasyonla mücadele yasası çıkartıldı. Ondan öncesinde çip yasası. Tayvan'da bir çip meselesi var. Bugün ben de Bir Gün gazetesindeki makalemin içerisinde de. O da önemli bir şey anladığım kadarıyla. Çünkü Suudi Arabistan nasıl işte petrolün, enerjinin OPEC ise Tayvan'daki o şirket de çip, yarı iletkenler, her şeyi etkiliyor bu arada. Burada bir ekonomik savaş da herhalde olsa gerek. Yani Amerika Avrupa'dan daha iyi konuma gelmeye çalışıyor. Yoksa da şeyi yitirecek Çin karşısında. Üstünlüğünü yitirme korkusu da rol oynuyor. Peki Çin'in bunun karşısında şöyle bir şeyi var. Barış içinde bir arada olma, yani biz barış içerisinde kalkınma, hani siz de kalkınım biz de kalkınım, bu söylem anlaşılır bir söylem mi? Yani dünya insanları olarak tabii hepimizin umudu olduğunu altını çizmek lazım ama mümkün mü böyle bir şey? Çin'in bunun altını vurgulamasını nasıl anlamak lazım? Çünkü hala bitmiyor da bu askeri kriz, kolay kolay galiba bitmeyecek. Bugün yine açıklamalar vardı. Bir yandan da böyle bir söylemi var ama Çin'in. Çin'in bu Amerika karşısındaki söylemini nasıl anlamak gerekiyor?
Şimdi Çin elbette ideal olanı, bütün dünyada aklı başında, vicdan sahibi, ahlak sahibi, merhamet sahibi her insanın itiraz etmeyeceği, hatta destekleyeceği ideali dillendiriyor. Ama ABD emperyalizminin, onun Avrupalı emperyalist müttefiklerinin olduğu bir dünyada bu Çin'in dileğinin kısa vadede gerçekleşmesini beklemek çok da gerçekçi değil. Çünkü ABD zaten dünyada en fazla silah satan ülke. ABD zaten öncülük ettiği ittifakları sadece hasımlarına karşı değil, müttefiklerin de hizada tutabilmek adına hayata geçiren bir ülke. İşte NATO zaten bu amaçla var. Yani Varşova Paktı'ndan sonra NATO niye var? ABD'nin NATO bünyesindeki müttefiklerini ABD'nin birkaç bir göz hareketiyle hizada tutmak için var zaten. O bağlamda bu rekabet çok yönlü ve çok keskin şekilde devam edecek. Sizin sorunuza değindiğiniz üzere Tayvan gibi kabaca 36 bin kilometre kare, yani Kıbrıs Adası'nın 4 katı, kişi başına düşen bilgilerin 36 bin dolar olduğu, işte 800 küsur milyar dolarlık 23 milyon nüfuslu dinamik bir ekonomi dünyada çip pazarında, elektronik çip pazarında kabaca %65'e, 3/2'lik orana sahip bir pay sahibi. Üretiminde de bunun, dışarı satımının ihracatında. Şimdi eğer bu tedarik zincirinde bir büyük kopma olursa, travmatik bir kopma olursa, bu en çok kime etkiler? Bu elbette ABD'nin Avrupalı müttefiklerini etkiler. Çünkü ABD bir yolunu bulur, alternatif tedarikçileri bulmaya çalışır. ABD bir yolunu bulur, başka başka şirketlerle anlaşmaya çalışır, ama Avrupa bu konuda ABD'den daha fazla hırpalanır. Aynen enerji meselesinde Ukrayna'daki gelişmeden Avrupa'nın çok fazla hırpalanması gibi. ABD tabii bunu da bildiği için Avrupalı müttefiklerini bu şekilde de parmak sallayarak adeta tehdit ediyor, adeta onlara şantaj yapıyor. Ha, gelelim Çin tarafına. Şimdi son neredeyse çeyrek yüzyıldır %10'lara yakın bir büyüme hızı yakalamış bir devlet. Şimdi 1.4 milyar nüfusu olan bir ülkenin ortalama %10 büyümesi çeyrek yüzyıl boyunca ne demektir? Aynı zamanda Çin'in dünya ekonomisinin lokomotifi olması demektir. Yani iğneden ipliğe, kullandığımız elektronik aparatlardan tutun da tekstile kadar çok ve de çeşitli sektörlerde bu kadar büyük bir üretim hacmine ve bu kadar büyük bir ihracat potansiyeline sahip olmak, ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin bir ve iki numaralı en büyük dış ticaret partneri olarak kayıtlara geçmek, elbette Çin'in ekonomik bir, teknolojik iki ve endüstriyel anlamda üç ne kadar kararlı ve yüksek adımlarla büyüdüğünü gösteriyor. İşte ABD de ekonomik olarak ister Trump döneminde ilan ettiği ve sonra geri adım atmak zorunda kaldığı ticaret savaşlarıyla Çin'i hırpalamaya çalışsın, İster Biden döneminde ABD-Çin arasındaki anlaşmalara aykırı şekilde ABD'nin kendi Çin politikasını, tek Çin politikasını da ters yüz eder şekilde adımlar atmaya çalışsın, gerilimi tırmandırarak ama askeri yönden, ama ticari yönden gerilimi tırmandırarak bir şeyler yapmak istiyor, ama bu kısa vadede ABD'nin bir askeri güç gösterisiyle kayıtlara geçse bile orta ve uzun vadede ABD'nin bu rekabetten galip çıkması mümkün değil. Çünkü nesnel koşullar ABD aleyhine işliyor.
Peki şimdi tabii Amerika tarafından Batı'da da şöyle bir anlatı var. Çin çok kötü bir yönetim. Dünyada biz demokrasi ve iyiliği, güzelliği temsil ediyoruz. Çinliler otoriterliği temsil ediyor. O demokrasi otoriterlik dikotomisi üzerinden, ikiliği üzerinden bir anlatı tesis ediyorlar. Tayvan'da işte Tayvan tabii desteklenmesi gereken uluslardan. Tabii onlar da Çinli aslında, ama işte ulus bir şekilde Tayvan ulusu diye koyuyorlar. Amerika böyle bir Çin'e karşı, Trump da bu arada Amerikan politikalarında yeniden etkili olacak gibi gözüküyor. Oradan da bir takım belalar tabii çıkabilir, sadece Biden'la da alakalı değil. Politik şey olarak, duruş olarak söylüyorum. Amerikalıların hiçbir hakkı yok mu böyle şeyler düşünmekte sizce? Bu söylemler Türkiye'de de çok etkili oluyor çünkü bu söylemler. Ne dersiniz? Görüşünüz nedir?
Dünyada ben ilkesel olarak, kategorik olarak, felsefi olarak bir ülkenin, bir başka ülkenin rejimi hakkında, geleceği hakkında, halkının iradesi hakkında konuşmasını usulden ve esasdan reddeden bir arkadaşımız. Bunu doğru bulmam. Ben de ABD emperyalizmini dünyanın başta gelmiş en büyük bela olarak görüyorum. ABD sadece dünya için değil, kendi halkı için de korkunç bir yönetime sahip. İşte sağlık göstergelerine bakalım. Dünyada Covid-19'la mücadelede en perişan devletlerden bir tanesi ABD. Buna mukabil olarak en başarılı devletlerden bir tanesi ABD'nin başarısız devlettir dediği Küba. Şimdi bunu nereye koyacağız? Dünyada varsıl yoksul uçurumuna baktığımızda, yetersiz beslenme ile boğuşmakta olan çocuklara baktığımızda, servet sefalet uçurumuna baktığımızda en korkunç veriler ABD'de. Peki biz çocuklarını doyuramayan, zengin fakir uçurumunun katlanamaz hale geldiği, bütün göstergelerde servet sefalet uçurumunda hep ilk 5 arasında gösterilen ABD'yi başarılı bir rejim olarak mı göreceğiz? Hayır, elbette öyle görmeyeceğiz.
Belki bir tek Manhattan'ı görüyorlardır. Ben de anlamakta zorlanıyorum ama tabii Amerika diğer ülkelere göre zengin de bir ülke. Fakat tabii haklısınız, o refahın paylaşımında sıkıntı
tabii,
var.
Refahın nasıl dağıtıldığı önemlidir. Yani bir tarafta bakarsanız Los Angeles'ta, hani Hollywood oradadır. Dünyanın en zengin, en yakışıklı, en boylu poslu, en güzel aktrisleri, aktörleri, yönetmenleri, sinema sektörü orada. En zenginlerin efendim yatları, kotraları orada. Ama o Hollywood'dan, o 5 yıldızlı oteller çevresinden, o zenginlerin yediği, içtiği restoranlardan, eğlence mekanlarından yürüyerek 25-30 dakikalık mesafe yürüyerek gidin siz Los Angeles garına, otobüs garına, yoksulluğun boyutlarını görün. O yüzden ABD'nin başka devletlerin rejimi hakkında söz söylemesi ABD'nin hakkı da değildir, haddi de değildir. Ha, bizde bu Amerikan propagandası kanallar var mı? Var. Maalesef medyada, maalesef bürokraside, maalesef iktidarı ve muhalefetiyle siyasette, maalesef akademide bu yetmez ama evetçiler, bu numaracı cumhuriyetçiler, bu liberal döküntüler o kadar yaygınlar ki sayıca azınlık oldukları halde, bunlar azgın azınlık olduklarına seslerini o kadar yüksek sesle gür çıkarıyorlar ki millet de görmediği, sadece filmlerden izlediği Amerika Birleşik Devletleri'ni çok masah bir devlet olarak zannediyor. Tablo hiç öyle değildir.
Evet. Peki
Çin hakkında, Kuzey Kore hakkında, Venezuela hakkında, Küba hakkında, Rusya hakkında, İran hakkında, Irak hakkında, Suriye hakkında, Türkiye hakkında icat ettiği efendim başarısız devletler, kötü rejimler, otoriter rejimler falan falan şeklindeki laflara bizim mesafeli olmamız, bizim bunları ciddiye almamamız gerekir. ABD'nin rejimi bilakis kendi halkının ve dünyanın başındaki en büyük beladır benim nezdimde.
Evet. Peki şimdi bu gerilim devam edecek diye konuştuk. Bir de Meksika Devlet Başkanı'ndan Andres Manuel López Obrador'dan dikkat çekici bir çağrı geldi. 5 yıl artık zaten pandemiyle ortaya çok birçok kriz durumu çıktı. Bu işlerle başa çıkamaz haldeyiz. Bütün halklar etkileniyor. Dolayısıyla 5 yıl askeri ve iktisadi savaşlardan kaçınalım, vazgeçelim diye bir çağrı yaptı. Bunun karşılığı, bu çağrıya ne diyor, nasıl değerlendirirsiniz ve bir karşılığı olma olasılığı
güzel
var mı diye yine de sorayım.
Karşılığı olmaz. Çünkü dünyada enerji, dünyada ilaç, dünyada kimya, dünyada efendim petrol, dünyada silah denince ABD bütün bunları satmadan, insanları birbiriyle savaştırmadan, dünyada enerji kaynakları ve enerji güzergahları üzerinde denetim sahibi olmadan zaten yaşayamaz. Yani ABD'de ekonominin lokomotif, lider, öncü sektör olan sektör bizim askeri sanayi kompleks dediğimiz sektördür. Düşünce kuruluşlarını da askeri sanayi kompleks besler, üniversiteleri de askeri sanayi kompleks besler, medyayı da siyasette, bürokrasiyi de. O yüzden ABD bütün bunlarda geride kalmaya, bütün bunlarda üretimi ve ihracatı kesmeye tahammülü olmayan bir devlet. Durdu mu yaşayamaz çünkü.
Evet, çok mümkün gözükmüyor gibi. Son olarak bir de hafta sonunda Financial Times özellikle Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin'in buluşması sonrasında çok dikkat çekici bir makaleye yer verdi. Eğer Türkiye-Rusya ilişkileri, tabii aslında pek çok ülke yaptırım uygulamıyor. Sadece Batı bloğunun yaptırımı söz konusu ama ikincil yaptırımları da sıkı tutmaya çalışıyorlar Ukrayna operasyonu yüzünden. Türkiye işte Mir rubleyle ödeme bir kısmını doğalgazın, efendim Mir kartları, bir sürü Rus vatandaşı, Rusya vatandaşı Türkiye'de. Eğer devam ederse Türkiye'den sermaye çıkışı yapılsın, yatırımları yapanlar geri gitsin, Türkiye'ye misilleme yapılsın diyorlar.
Yani emperyalizmin müesses nizamının, emperyalizm sizin yazılarınızda kullandığınız tabiyle, emperyalist iktidar blokunun yayın organı olduğu için ava altından sopa gösteriyor. O bir analiz değildi. Ben de okudum onu. O tehditti o. O şantajdı. Oysa biz de tam tersine ulusal para birimleriyle ticareti niye savunuyoruz? Hem kendi çıkarımız adına, hem ticaret yaptığımız muhatabımızın çıkarı adına savunuyoruz. Hem de doların küresel ölçekte tedavül para birimi olması aşağı insin. Doların küresel ölçekteki bu hegemonyası, bu nüfuzu kırılsın diye de savunuyoruz biz bunu aynı zamanda. Biz bölge merkezli dış politikayı büyük devrimci önderimiz Gazi Mustafa Kemal'den öğrendiğimiz biz bu bölge merkezli dış politikayı niye savunuyoruz? Hem bölgedeki ulusların, devletlerin nam ve hesabına savunuyoruz Atatürk'ün dediği gibi. Hem de ABD emperyalizminin, Avrupa emperyalizminin bu coğrafyaya musallat olup bizi birbirimize kırdırmasını engelleyelim, bunu önleyebilelim diye savunuyoruz. O yüzden Türkiye'nin Rusya'yla, Türkiye'nin İran'la, Irak'la, Suriye'yle, Türkiye'nin Çin ilişkilerinin siyasi, diplomatik, toplumsal, kültürel, akademik, ekonomik ölçekte en geniş zeminde gelişmesi, güçlenmesi hem Türkiye başta olmak üzere bütün bu bölge ülkelerinin yararınadır, faydasınadır, çıkarınadır. Hem de ABD emperyalizminin bu coğrafyaya musallat olmasını, gelip buraları karıştırmasını, bizi birbirimize karşı kışkırtmasını önlemenin biricik yegane yoludur bu.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum Barış Dostlar, Profesör Barış Dostlar değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ediyorum Ceyda Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.
Evet, Barış Dostlar'la konuştuk. Hem Tayvan tabii ki geçtiğimiz haftadan bu haftaya taşınan, hala gerilimin bitmediğini altın çizmek lazım. Çin yeni tatbikatlar başlattı. Amerikalılar savaş gemilerini o bölgede tutmakta, geçirmekte Tayvan Boğazı'ndan kararlı gözüküyorlar. Burada tabii ki Nancy Pelosi'nin ziyareti etkili olmuştu. Karşılıklı sert mesajlar devam ediyor. Bakalım nasıl teskin olacak hep beraber. Biraz da yüreğimizi ağzımızda izliyoruz gerçekten. Başka çatışma çıkar mı kaygısıyla değerlendirmelerini aldık Profesör Barış Dostlarım. Bugün AC/DC'den Thunderstruck'la devam edelim. Güzel bir rock parçası dinleyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile günümeye bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.